Geçen hafta Petrus ve Yuhanna'yı konuşmuştuk. Onları andık. Petrus ve Yuhanna'nın başı dertteydi en son. Ve bu dert hiç bitmedi. Bugüne kadar hep devam etti. Bu işler nasıl başladı ama onu konuşacağız. Çünkü Petrus ve Yuhanna ile başlayan süreç hep devam etti insanlık tarihi boyunca. Şimdi ayetimizi alalım. Elçiler 4:19. Ama Petrus'la Yuhanna şöyle karşılık verdiler. Tanrı'nın önünde Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. O zaman gördüklerimizi, işittiklerimizi, okuduklarımızı, anladıklarımızı, Tanrı'dan bizden geleni, Tanrı'dan bize geleni paylaşacağız. Aynen burada yaptığımız gibi her zaman bunu yapacağız. Çünkü böyle uygun görüldü. Zaten Mesih de bunu istedi. Beni paylaşın, gidin uluslara anlatın demişti. Ve evet, bunu yaptık 2000 yıldır, hep yapıyoruz. Ama her zaman benim şu anda burada konuştuğum gibi rahatlık içinde olmadı bu iş. Hamdolsun şu anda rahatlık içindeyiz. Üzerimizde bir sıkıntı yok. Ama İsa Mesih'i anlatmak her zaman riskli olmuştur. Bu doğrudur. Tehlike bazen doğrudan canınıza, özgürlüğünüze gelebilir. Bazen de farklı bir şekildedir. İtibarınıza, ilişkilerinize, çevrenize, size bakış açısına değişik bir tehlike olabilir. Alıştığınız toplumdan dışlanabilirsiniz. Evet, ve ama bunların hepsini elçiler yaşamaya başladılar. Belki şöyle düşünebilirsiniz. Hristiyan dünyasında böyle şeyler söz konusu oluyor mu? Sanırım orada da oluyordur. Değişik bir şekilde. Belki cana ve özgürlüğe şu anda kastedilmiyor. Ama başka şekillerde baskı olduğunu düşünüyorum. Özellikle orta çağlarda vardı. O zamanlar cana yönelik de baskılar vardı. Çünkü gerçek imanı anlatıyorlardı. Bugün buna da değineceğiz. Şimdi biz elçilerin son durumlarına bir bakalım. Elçilerimiz ne yaptılar? Tapınağa giderken sakat bir adam gördüler ve İsa Mesih'ten aldıkları yetkiyle ve kutsal ruhun gücüyle adamı ayağa kaldırdılar. Peki bu nasıl karşılandı? Bravo size, ne güzel yaptınız, nasıl yaptınız, anlatın biz de yapalım mı dediler? Sanmıyorum. Petrus ve Yuhanna geceyi hapiste geçirdiler. Ayetlere bakalım. Birinci ayetten başlayalım. Kahinler, tapınak koruyucularının komutanı ve Sadukiler halka seslenmekte olan Petrus'la Yuhanna'nın üzerine yürüdüler. Çünkü onların halka öğretmelerine ve İsa'yı örnek göstererek ölülerin dirileceğini söylemelerine çok kızmışlardı. Onları yakaladılar. Akşam olduğu için ertesi güne dek hapiste tuttular. Ne var ki konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı 5000'e ulaştı. Petrus ve Yuhanna Rabbin çağrısına uymuşlardı ve öğretmenlik etmişlerdi. Ve tapınağa gelirken de tıpkı İsa Mesih'in yaptığı gibi, evet, sakat bir adamı ayağa kaldırdılar. Çünkü İsa Mesih demişti ki, benim yaptıklarımı siz de yapacaksınız. Hatta daha iyilerini yapacaksınız. Daha çok yapacaksınız demişti. Burada ne oldu biliyor musunuz? Burada ilginç bir şey yaşandı. Dincilikle iman karşı karşıya geldi. Gerçek iman ve dincilik karşı karşıya gelmiş oldu. Ve bu hiç bitmedi. Mesih'in sözünü ettiği harikalar yaşanıyordu ama bundan bazı insanlar rahatsız oluyordu. Kimler rahatsız oluyordu en çok? Din adamları. Çünkü bunlar bir takım kurallar icat etmek, yasaları alabildiğince sert uygulamak, hatta bunları Tanrı sözünün ötesine koyarak, kardeşimin dediği gibi, kraldan çok kralcı olarak insanlara dünyayı zindan etmeyi bir görev bildiler. İnsanları Tanrı'dan iyice uzaklaştırmayı, Tanrı'yı iyice ulaşılmaz, asla yaklaşılmaz, çok soyut, uzak bir varlık haline getirmeye çalıştılar. Bütün amaçları da buydu. Peki bunu niye yapıyorlardı? O dönemdeki Yahudi toplumunu ve yasayı biliyoruz az çok. Din önderleri vardı ayrıca yasayı uygulamakla görevli olan. Tanrı ve insan arasında aracılık etmeye girişen bu din adamları neden vardı? Bunların görevleri neydi? Bugün de var böyle insanlar ve şunu ileri sürerler. Sen kendi başına bir şey yapamazsın. Tanrı seni dinlemez. Seni ciddiye almaz. Seni adam yerine koymaz. Eğer Tanrı'yla bir işin varsa benim üzerimden yapmalısın. Bana gel, ben gerekeni yaparım. Bu bizler için çok tanıdık bir sistem. Çünkü belediyede işiniz varsa, devlette işiniz varsa, özel şirkette herhangi bir yerde işiniz varsa içeriden birisi lazımdır. İçeriden birisi varsa işinizi onun üstünden yaparsınız. Çünkü o kurumda sizi adam yerine koymazlar diyeceğim. Şu anda biraz yumuşadı bunlar ama bizim gayet iyi bildiğimiz, yaşadığımız bir durumdur. Birisini bulacaksın ve onun nazı geçiyorsa o halleder. İşte bu din önderleri de böyleydiler. İçeriden sayıyorlar kendilerini. Aslında içeriden değiller ama evet, biz, Tanrı bizi tanır, sever. Günümüzde hala var. Sen bir şey yapamazsın, sen anlamazsın. Biz anlıyoruz. İşin Allah'a kalmışsa bize geleceksiniz. Madem işiniz Allah'a kaldı, işimiz nasıl Allah'a kalır? Gücümüzün yetmediği şeyler, bizim yapamayacağımız şeyler vardır. Veya böyle olduğuna inanırız. O zaman işimiz Allah'a kalmışsa, işte bu arkadaşlar ortaya çıkar. Ve onlar üzerinden Tanrı'yla iletişim kurmak zorundayız. İşte bu din önderleri, Petrus'la Yuhanna'yı yargılayan ve daha önce İsa Mesih'i yargılayıp haça teslim eden din önderleri, bu işi insanlar adına Tanrı'yla aradaki iletişimi kurmak için yapıyorlardı. Çünkü insan doğrudan Tanrı'nın huzuruna gelemezdi, doğru. Çünkü insan kirlenmişti, doğru. Çünkü insan Tanrı'nın huzuruna çıkamayacak haldeydi. İşte bu eski günlerde tapınak varken din bilginleri, kahinler bu işleri yürütmekle görevliydiler. Ve bu işe gönüllü olarak ya da Tanrı'nın esiniyle başlamışlardı. Ama şurası kesindir ki eğer Tanrı adamı olmak iddiasındaysanız, alçak gönüllü, yardımsever, hoşgörülü, merhametli, anlayışlı olmalısınız. İnsanları daha çok zora sokarak değil, şunu şunu yap, sen kafirsin, atın bunu, yakın değil, bu adam günahkar, onunla konuşmayın değil. Bilakis daha yumuşak, daha iyi insan olmak gerekir. Ama kendini yeryüzünde Tanrı'nın temsilcisi sayan adamlar böyle yapmamaya başladılar. Çünkü insan evet kirlenmeye çok müsaittir. Elinde güç varsa daha da hızlı kirlenir. Aslında bunlar değerli adamlardı dediğim gibi. Çünkü tapınak varken yılda ancak bir gün, ancak bir gün ve bir anlığına baş kahin, o da en baştaki adam, uzun süre dualar ettikten sonra, abdestler alıp arındıktan sonra, kurbanlar kestikten sonra, buhurlar, dualar eşliğinde ve eminim korkudan titreyerek iç bölüme geçerdi Rabbin huzuruna çıkmak için. Gerçekten öyle, çünkü bütün toplum kirliydi, günahtaydı o zaman. İçlerinden bir tek kişi içeri girerdi bir anlığına ve Tanrı'ya o anda dua ederdi toplumu için. Bir anlığına. Hani barlarda kapıda bodyguardlar olur, içeri herkese almazlar. Gelenler de der ki abi bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Hemen girip çıkacağım. Onun gibi. Bununla ilgili hoş bir şey Beyoğlu'nda bir barın kapısında görmüştüm. İçeri girmiyordum, oradan geçiyordum bu arada. O aradığınız arkadaş içeride değil yazıyordu kapıda. Yani uğraşmak istemiyor bodyguardlar bir de adamı tutup. Kimi arıyorsanız içeride değil zaten. Ama Tanrı içerideydi. Aslında Tanrı her yerdeydi. Ama kurtuluşu, insanların kurtuluşunu ve Tanrı adamı olmayı insanlara hizmet etmek için değil, onları kullanmak için seçenler işte bunu biraz değiştirdiler. Artık din insan için değil, insan din için yaşar hale gelmeye başladı. Hatırlarsınız İsa Mesih Şabat günü bir felçliği ayağa kaldırdı ve bunun için suçlandı. Çünkü yasa var. Yasa insandan ve insanın sağlığından ve insanın mutluluğundan daha yukarıda tutulduğu zaman işte böyle şeyler ortaya çıkıyor. Bir hastayı iyileştirirsen bunu burada bugün şu anda yapmaman lazım. Eğer güzel bir şey yapacaksın ama onun yeri bu değil. Sen bunu yapamazsın. Yani insanlar artık din için hizmet eder ama Tanrı'dan kopuk, aradaki o kişilerin iyi niyetine kalmış bir halde olurlar. Din böyle bir şey işte. Ve biz Hristiyanlar olarak, Hristiyan imanlıları olarak dinci değiliz. Hristiyanlık din değildir. Bunun için üstüne basarak söylemek zorundayız. Peki ne oldu? 5. ayetten devam edelim. Ertesi gün Yahudilerin yöneticileri, ileri gelenleri ve din bilginleri Yeruşalim'de toplandılar. Durum ciddi. Başkâhin Hana'nın yanı sıra Kayafa, Yuhanna, İskender ve başkâhin soyundan gelen herkes oradaydı. Petrus'la Yuhanna'yı huzurlarına getirip, siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız diye sordular. Bu arada bu Yuhanna o Yuhanna değil, bizim Yuhanna değil, öbür Yuhanna. Evet, gerçekten açıkça rahatsız olmuşlardı. Yani bir adam ayağa kalkıyor, iyileşiyor. Senelerdir hasta olan bir adam, hep onu hasta görmeye alıştıkları bir adam ayağa kalktı. Ve kendi toplumlarından bir adam. Onlar din önderi olarak o kişinin sağlığından, iyiliğinden sorumluydular. Mutluluk duymaları lazım. Ama rahatsız oldular. Çünkü kendi kontrolleri dışında bir şeyler olmaya başladı. Onlar toplumu kontrol etmek istiyorlardı. Kim bunlar? İsa'nın önüne çıkarıldığı başkâhin Hanan, onun damadı ve İsa'yı yargılayan kurulun başkanı Kayafa. Bu Yuhanna ve İskender var, öbür Yuhanna yani. Bunlar da Yahudi toplumunun önde gelen kişileri. Zengin, varlıklı, sözü geçen, ileri gelen adamlar. Ve soylular, kahinlerin soyundan gelenler. Her zaman insanlara yukarıdan bakmaya adet edinmiş kişiler, çok büyük adamlar. Ve Sadukiler, bunlar da ilginç bir topluluk. Bunlar aslında Yahudi toplumunun liberal diyebileceğimiz kesimi. Biraz daha hoşgörülü, bütün her şeyi anlayışla karşılayabilen insanlar. Ama söz konusu İsa olduğu zaman bunların da tavrı hemen değişiyor. Yukarıdan bakarak konuşmaya alışmış kişiler. Kendilerini çok üstün gören kişiler, her zaman süslü cümlelerle ve güzel konuşan kişiler, benim gibi değil, çok daha etkileyici bir şekilde konuşan kişiler. Bunlar son derecede acımasızdılar. Çünkü hepsi çok zengin, gerçekten varlıklı ve en önde gelen, üste gelen kişiler. Her zaman küçümseyerek konuşan, topluma yukarıdan bakan adamlar. Ve bunlar vaaz verilecekse de işte bunlar konuşurdu. Bilgiliydiler, evet doğru, kuru bilgi var ama sevgileri yoktu. Ve şimdi karşılarındaki adam da kim? Bir balıkçı. Zavallı bir balıkçı bu. Bu adamlar da herhalde şey, İngilizce'de bir kelime öğrendim, posh. Herhalde öyle adamlar, şöyle bakan. Ve zavallı balıkçı fakir, parasız, cahil, hiç eğitim görmemiş. Üstelik Celile'den. Celile'yi tabii ki biz bilmiyoruz ama sanırım pek popüler bir yer değildi. Yani oradan gelenlere iyi gözle bakmıyorlardı. Ve küçümsenmek için Celile'den gelmek bile yeterliydi. Evet, bunlar da sadukilerimiz. Hepsi de Rabbe değil, yasaya bağlı kişiler aslında. Gerçekte kardeşimin söylediği gibi demin güzel bir benzetme yaptı. Onlar gerçeğin değil, kontrol etmenin peşindeydiler. Ellerinde bir güç, bir yetki var ve bunu kaybetmek istemiyorlar. Ne pahasına olursa olsun. Şanlı, şerefli, büyük adamlar. Çok önemli adamlar. Toplumun en üst tabakası bunlar. Bilgili. Karşılarındaki de balıkçı. Zavallı balıkçılar. Petrus'la Yuhanna. Ama şimdi çok düzgün konuşuyorlar bunlar. Bu kadar cahil, bu kadar kaba saba, eğitimsiz. Yolda görse selam vermezlerdi eminim sadukiler bunlara. Selamını bile almazdı. Hatta Matta'nın evine, Matta biraz daha adamdı yani onların gözünde, vergi memuruydu. Matta'nın evine İsa yemeğe gitti diye İsa'yı aşağılamışlardı. Nasıl bu adamla oturup yemek yersin? O bir vergi memuru ama bunlar daha kötü. Bunlar balıkçı, iyicene, en alt tabaka. Cahil balıkçılar. Bir gerçek tutturmuşlar, gerçek diye. Onun peşinden gidiyorlar. Nedir bu gerçek? Evet, işte soru bu. Pilatus'un sorduğu soru bu. Gerçek nedir? Pilatus burada bir şey öğrenmek için sormadı İsa'ya. Aslında küçümsemek için sordu. Gerçek nedir ki? Yani ne işe yarar bu gerçek? Senin işine yarıyor mu? Sen burada ölmek üzeresin. Seni ben kurtarırım. Gerçek kurtarmaz. Eğer bana itaat edersen seni evine gönderebilirim. Çünkü ben sende bir suç görmedim dedi Pilatus. Ama bir gerçek tutturmuşsun. Ne bu gerçek? Yenir mi, içilir mi? İşe yarar mı? Kaç para eder? Aslında Pilatus pragmatik bir adam, realist bir adam. Böyle şeylerle hiç işi yoktu. Gerçek dediğin şey de seni kurtarmaz. Burada sadukiler de eminim böyle düşünüyorlardı. Ama bu Pilatus'un gerçek nedir sorusu çok önemlidir. Ve eminim sizin de birçok Pilatus'unuz olmuştur. Pilatuslar hep bunu sorar. Kilisede ne işin var? Ne yapıyorlar orada? Para veriyorlar mı? Senin başka işin yok mu? Yani ne yapacaksın? Evet, gerçek ne ki? Yani ne işine yarayacak o orada? Ne yapıyorsun sen? Başına bela alırsın. Bir de burada böyle de uyarılabilirsin. Başına bela alırsın. Uğraşma böyle şeylerle. Git gez dolaş, başka şeyler yap. Pilatuslar bunlardır. Her zaman her toplumda olur. Bize burada hatta başınız derde girebilir diyebilirler. Batı'da ne diyorlar? Akılsız adamlar, deli mi? Bir ideal uğruna koşturan kişiler mi? Yiyip içip bara gitmek, para harcamak, çok para kazanmak, business yapmak varken geliyorsunuz orada kilisede ne yapıyorsunuz? Herhalde böyle bakılıyordur değil mi? Business yapsana, ne işin var kilisede? Bunlar Pilatuslar, her zaman konuşurlar. Gerçeğin adına konuştuğunuzda ya da Rabbe tanıklık etmek istediğinizde bunlar hemen bu sözle ortaya çıkarlar. Ama bunlar hiç bitmedi, bitmeyecektir. Pilatuslar her zaman olacaktır sadukiler. Ama İsa'nın imanlıları, İsa Mesih'in sözünü edenler de her zaman olacaktır. O gün Petrus'la Yuhanna bu işe giriştiler. Ve günümüze kadar geldi, hamdolsun. Şimdi ben burada bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama dünyanın her yerinde bugün emin olun, dünyanın her yerinde, kürenin her yerinde bugün pazar ve her yerde İsa Mesih'in adı anılıyor. O yol, o çizgi devam ediyor, güçlenerek, büyüyerek. Hamdolsun. Devam edelim ayetimize. O zaman kutsal ruhla dolan Petrus onlara şöyle dedi. Halkın yöneticileri ve ileri gelenler. Eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa, hepiniz bütün İsrail halkı şunu bilin. Bu adam sizin çarmıha gerdiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Amin. Petrus kutsal ruhla doldu bir anda ve bunları söylemeye başladı. Petrus'ta büyük değişiklik görüyoruz. Bunları Sadukilerin önünde söylüyor. Yani o çok havalı adamların. O kaba, cahil, biraz korkak, biraz menfaatçi insan, yani insan gitti. Gerçek insan, Rab'de aklanmış, yüceltilmiş gerçek bir insan geldi. Kalabalıkların önünde duruyor, onlar adına konuşuyor, Rabbin sözünü anıyor. Ve işte bu çok büyük değişim ondaki kutsal ruhun etkisi altında oldu. Çünkü Mesih İsa, kardeşimin de çok güzel rüyasında gördüğü gibi bir buluta binip gitti ve kutsal ruhu bize bıraktı. İşte o kutsal ruhla dolduğumuz zaman, hamdolsun, bizler de Rabbin gözünde artık kıymetli birer insanız. Kahinlere ihtiyacımız yok artık. Bu yüzden işte o itibarlı adamların yerleri sarsılmaya başladı. Koltuklar sallanmaya başladı ve onlar da bunu hissettiler. Ayrıcalıklı durum sona mı eriyor, ne oluyor? Bundan sonra bu adamlar kendi başlarına bu işi yapacaklarsa onlara ne gerek var, değil mi? Bu yüzden bayağı canları sıkılmıştı ve bu çok konuşkan adamlar bir cevap veremediler. Çünkü o iyileşen adam da hemen orada duruyor, onu da görüyorlar. Ona hiçbir faydaları dokunmamış. Adam kaç senedir tapınağın önünde sürünüyordu. Şimdi iyileşti. Ne olacak şimdi? Büyük bir sorun var ortada. Şu anda küçük ama büyüyecek bir sorun var. Bu cahil tipler bizim yapacağımız işi çok daha iyi bir şekilde yapıyorlar. Üstelik de karşılıksız bedava, beleş yapıyorlar. O zaman ne gerek var bize, değil mi? Çok zor bir şey. İşi kaybetmek iyi değildir hiçbir devirde, hiçbir toplumda. Bunlar iyi kazanıyorlardı. Gerçekten zengin insanlardı. Gerek oradaki işler yüzünden, gerek kendi pozisyonları yüzünden zaten zengindiler. Ve onları bir korku sardı. Ve korku her zaman saldırganlığı getirir kardeşler. Korkan adam tehlikeli olur. O zaman düşünmeye başladılar ve şeyleri dışarı gönderdiler. Petrus ve Yuhanna'yı dışarı gönderdiler. Kafa kafaya verdiler. Ve ayete bakarsak bu adamları ne yapacağız dediler. Yeruşalim'de yaşayan herkes bunların eliyle olağanüstü bir belirti gerçekleştirildiğini biliyor. Bunu inkar edemeyiz. Ama bu haberin halk arasında daha çok yayılmasını önlemek için onları tehdit edelim ki bundan böyle İsa'nın adından kimse söz etmesinler. Saklayın bunu, kimseye söylemeyin. İşte bütün zorbaların başvurduğu şey bu. Tehdit etmek, susturmaya çalışmak, konuşturmamak, önüne geçmek, engel olmak. Üstelik bu adamlar da çoğalmaya başladılar. Şimdi bir tane İsa vardı. Böyle konuşan, onu çarmıha gerdik, tamam öldü. Şimdi bunlar çıktı karşımıza. Tehlike birdi, bin oldu. Değil, 5000 oldu. Çünkü onu dinleyen 5000 kişi de iman etti. Giderek çoğalıyor. Tehlike giderek büyüyor. Çok hızlı büyüyor. Ve ne olacak şimdi? Yeruşalim'e gelenler gelmez olabilir mi? Çünkü bu adamlar diyor ki tapınak sizsiniz. Bina değil, binaya gitmeniz gerekmiyor. Yeruşalim'e gelmeniz gerekmiyor. Dünyanın her yerinde Tanrı sizinle birliktedir diyorlar. Ya Yeruşalim'e gelmezlerse insanlar artık? Onlara kurbanlık satacağız. Burada kurban kesiyoruz. O kurbanı buradan alacaklar. Şey ne olacak? Tapınağın içinde tezgah kurduk, bankerlik yapıyoruz, kambiyo var, döviz işlemleri. Çünkü yabancı paralar geçmiyor tapınakta, bağışta bulunacaksanız. Oraya gelip döviz bürosu bir çeşit, tapınağın da içinde. Ve tabii ki bu döviz bürolarını işletenler kimler? İşte deminki adı geçen arkadaşlar, önde gelenler, büyük adamlar. Evet, ne olacak şimdi? Herkes bulunduğu yerde Tanrı'yla bir araya gelebilecekse, Tanrı'yla konuşacaksa, ne Yeruşalim'e gerek var, ne bu adamlara gerek var. O zaman çok kötü. Tekrar içeri çağırdılar 18. ayette. Böylece onları çağırdılar. İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Buyuru. Ama Petrus da Yuhanna şöyle karşılık verdiler. Tanrı'nın önünde Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Duramayız. Anlatacağız. O cahil balıkçı bunu söylüyor. Burada biz de söylüyoruz. Evet, cahiliz, bilgiliyiz, akıllıyız, değiliz. Hiç önemli değil. Tanrı'nın gözünde hepimiz biriz ve eşitiz. Ve her imanlı Tanrı'nın gözünde aynı şekilde değerlidir. Daha değerli, daha bilgili diye insanlar değerli olmaz. Şu İsa Mesih'in çarmıha gerileceği günün gecesinde İsa Mesih'i reddedip kaçan adam şimdi bunları söylüyorsa, bunu gerçekten onlar da merak etmeye başladılar. Hangi güçle yapıyor? Nasıl cesaret alıyor? Geceyi hapiste geçirdiler, hala akıllanmadılar. Gerçekten bir gece hapis yatarsa belki akıllanır diye düşündüler. Bu da geçerli bir düşünce sistemi. Zorbalar da böyle düşünür. Biraz başına bir şeyler gelsin, akıllanır. Bir daha yapmaz gibi. Ama bunlar yapacağız diyorlar. Sizin sözünüzü değil, Tanrı'nın sözünü dinleyeceğiz ve bunu anlatacağız. Yani Tanrı'nın şanını kendi şanı olarak görmek, Tanrı'nın yüceliğini kendi yüceliği olarak görmek, Tanrı'nın zenginliğini kendi zenginliği olarak görmek ve insanla Tanrı arasında dikilerek benim üzerimden bağlantı kurabilirsiniz, o zaman bana gelin demek devri artık bitti, bitti. İnsanların gözünde artık bir Tanrı gibi olamazlardı. Tanrı gibi davranamazlardı. Tanrı'nın yasalarıyla insanları kendi adlarına sanki yargılayamayacaklardı. Çünkü ortaya İsa'nın dilinden konuşan insanlar çıkmaya başladı. Ve 5000 kişiye ulaştı bir anda. Bu sayıya kadınlar ve çocuklar dahil değil maalesef. O zamanki nüfus sayımı anlayışına göre yalnız eli silah tutanlar sayıldığı için kadınlar ve çocuklar hariç 5000 kişi. Ve gerçek iman evet büyüdü, gelişti. Yıllar yılı zulüm altında kalsa da hiçbir şekilde geri adım atmadı kardeşler. Her türlü baskıya ve eziyete rağmen gerçek iman büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ve pek çok ülkede hakim anlayış oldu Tanrı'ya yaklaşmak için. Ama işte insanın içinde bir kötülük, bir bozulmaya elverişli durum var ya, işte maalesef orta çağlarda da bir takım insanlar ortaya çıktılar. Bunlar da Tanrı ve insan arasında aracı olmak iddiasıyla ortaya çıktılar. Papalar, patrikler maalesef. Bunlar evet belki de başta iyi insanlardı. Kiliselerde bilgiyi sakladılar, o karanlık çağlarda bilgiyi ileriye taşıdılar. İnsanları aydınlatmaya çalıştılar. Ama insan bozulmaya müsaitti ve bu bozulan insanlar kendilerini Tanrı ile insan arasına yerleştirmeye başladılar. Çünkü onlar da artık bu işten kazanmaya başlamışlardı. Bu işten kazanmaya başlayınca bunun tadını alanlar da bırakmak istemiyordu. Böylelikle gerçek iman sahipleri, evet, o orta çağlarda da gerçekten eziyet çektiler. İsa Mesih'in sözünü gerçekten anan kişiler, evet, onlar orta çağda Hristiyan olduğu söylenen toplumlarda da acı çektiler, üzüntü çektiler, korkuyu ve dehşeti yaşadılar. Çünkü birileri ortaya çıktı, dedi ki, kutsal kitabı yorumlamak yalnız bizim yetkimiz, sen bir şey anlamazsın. Senin evinde kutsal kitap bulunması bile yanlış. Çünkü yanlış anlarsın, yanlış anlatırsın, dini bozarsın. Dini en güzel ben biliyorum. O zaman sen bilmezsin, otur yerinde. Ben ne diyorsam odur. Ve kutsal kitap yerli dillere çevrilmedi. Latince kaldı, kimse anlamadı. Ve gerçek iman bu değildi oysa ki. Çünkü hepimiz Rabbin gözünde kutsallarız. Hepimiz kahiniz. Hepimiz Rabbin gözünde onunla konuşmak hakkına sahibiz. Rab'le iletişim kurmak hakkına sahibiz. Kutsal kitabı okuyabiliriz. Oradan kendimiz yorum çıkarabiliriz. Bu yetkiye sahibiz. Bizler ikinci sınıf değiliz. Hristiyanlıkta ikinci sınıf insan olmaz. Rabbin gözünde herkes yücedir, yüceltilmiştir. Çünkü İsa Mesih'in kanı bunun için aktı. İnsanları yüceltilmesi için. O yüzden sen anlamazsın diye bir şey bizde söz konusu değil. Hepimiz anlarız, hepimiz yorumlayabiliriz, hamdolsun. Çünkü bu yetkiyi kutsal ruhtan alıyoruz. İsa Mesih göğe çıkarken bize kutsal ruhunu verdi, bıraktı. İçimize yerleştirdi, üzerimize döktü. Kutsal ruhla yıkandık, arındık. Artık Rabbin gözünde temiziz. Rab'le iletişim kurmakta serbestiz. Artık papalara, hocalara, hacılara, evliyalara, azizlere ihtiyacımız yok. Onlar olmadan da Tanrı bizi dinler ve bizim ne söylemek istediğimizi çok iyi anlar. Gidip özel giysiler giymemize gerek yok. Özel mekanlara gerek yok. Kutsallık mekanda değildir kardeşler. Kutsallık sizin kalbinizde. Bir mekan kutsal olamaz, bir giysi kutsal olamaz, koku gerekmez, özel ışıklar, mumlar gerekmez. Biz yakıyoruz, sevdiğimiz için yakıyoruz. İsa Mesih'i, onun ışığını, onun gerçeğini hatırlatıyor. Ama o ışığın kendisi bir ışıktır, o kadar. Kutsallık yalnız, yalnız, yalnız sizin kalbinizde. Sizler kutsalsınız Rabbin gözünde. O yüzden de değerlisiniz. Hatırlayın, bir önceki bölümde, geçen hafta anlatılan bölümde Petrus tapınağa giderken felçli adama şöyle demişti. Bende altın ve gümüş yok, sana bende olanı verebilirim dedi ve kutsal ruhu gücüyle kalk ve yürü dedi. Adamı ayağa kaldırdı. Şimdi ilginç bir şeye rastladım. Akinolu Thomas diye bir din bilgini var, Hristiyan bilgini var. Thomas Aquinas diye de biliniyor. 13. yüzyılda yaşamış, çok değerli bir adam. Bu papayı ziyarete gidiyor, o zamanki papayı. Ve muhasebecileri para sayarken görüyor. Kiliseye çok fazla gelir var ve paraları, altınları sayıyorlar muhasebeciler. Orada papayı da görüyor. Papa diyor ki, hamdolsun artık bende altın ve gümüş yok demiyoruz diyor. Çünkü var. Thomas da ona şöyle diyor. İşte o yüzden sen de artık kalk ve yürü diyemiyorsun diyor. Evet. Çünkü kutsal ruh kardeşler içimizden çıkmaz ama küsebilir. Küserse de konuşmaz, hiçbir iş yapmaz. O zaman kendi başımıza kalırız. Yani papa gibi kalk ve yürü diyecek güç ve ruhsal iman artık kalmamıştır. Çünkü altın ve gümüşü var. O zaman kutsal ruhu küstürmemeliyiz kardeşler. Bu da nasıl olacaktır? Kendimizi temiz tutmaya çalışacağız. Manen, ruhen temiz tutmaya çalışacağız. Kötü alışkanlıklardan uzak durmaya çalışacağız. Başka insanları kırmadan, kimseyi üzmeden, insanlara örnek olarak merhametli, adaletli, hoşgörülü olacağız. Güler yüzlü, yardımsever olacağız. Bunlar imanın şartları değil, bunlar bize kutsal ruhun armağanları olarak gelir. Ve bunları küstürmemeye çalışacağız. Çünkü küstürdüğümüz zaman o kutsal ruhun etkisini artık alamamaya başlarız. Bu da iyi bir şey değil çünkü bize verileni tıpkı Petrus ve Yuhanna gibi biz anlatmalıyız. Görevimiz bu. Eğer kutsal ruh susmuşsa ve konuşmuyorsa anlatacak bir şeyimiz olmaz. Ve İsa Mesih'in vasiyeti yerine gelmemiş olur. Çünkü İsa Mesih bizlere kutsal ruhu miras olarak bıraktı. Son günlerde bir şey duydum. Kraliçe Elizabeth biraz rahatsızmış. Umarım Tanrı ona uzun bir ömür versin. Rahatsızlığı geçer. Ama eğer vefat ederse Charles'a bir krallık bırakacak. Ne kadar şanslı bir adam diyebiliriz. Kral olacak. Ama kardeşler emin olun sizler daha şanslısınız. Çünkü İsa Mesih sizlere göklerin krallığını bıraktı. Sizler göklerin krallığına mirasçısınız. Göklerin kral ve kraliçesi olacaksınız. O yüzden karamsarlığa asla kapılmayacağız. Asla kötü düşünmeyeceğiz. Çünkü İsa Mesih'in yeryüzündeki görevi asla ezilemez, bastırılamaz, yok edilemez. 300 yıl eziyet altında yaşandı. Ama Hristiyanlık daha da gelişti. Her ezmeye kalktıklarında gelişti. Rahat bırakınca belki de çok gelişmedi. Bugün Avrupa'da sanırım öyle. Hristiyanlar çok rahat ve gelişmiyor. Biraz baskı olduğu zaman insanlar daha çok İsa'ya geliyor. Çünkü onun ne hissettiğini anlıyorlar, onun ne yaşadığını anlıyorlar ve onun gibi düşünmeye başlıyorlar. Evet kardeşler, Petrus ve Yuhanna ile başlayan zulüm sürdü. Ama biliyoruz ki bugüne kadar sürse de bu ölüm, ölüm yok, yenildi. Ölüm yenildi. İsa Mesih'in bedeninde yenildi. Ölümün ötesine İsa Mesih bir yol açtı. O yüzden Petrus ve Yuhanna gibi biz de biliyoruz bunu. Ve korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Çünkü İsa Mesih zaferlidir ve biz de zaferliyiz. Çünkü İsa Mesih yüceltilmiştir. Biz de yüceltildik ve yüceltileceğiz ve kutsalız. Bu yüzden cesaretimizi şuradan alırız. Matta 28'den 18. ayet. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. O zaman ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı durur?